Selam, bugün 6 Ocak 2018. Bu videoda tarihselcilerin metni anlamak için kullandıklarını iddia ettikleri bir yöntemi ele almak istiyorum. Onlar diyorlar ki, Kur'an'ı doğru anlamak istiyorsak ilk dönem muhatapların nasıl anladığını bilmemiz gerekiyor. Bu olmadan Kur'an'ı doğru anlayamayız. Şimdi videoda Mustafa Öztürk'ü örnek olarak seçtim. Onun birkaç görüşünü inşallah ele alacağım. Onun yaklaşımları üzerinden tarihselciliğin bu anlayışını incelemeye çalışacağım. Videoda hem ilk dönem muhatapların bazı ayetleri nasıl anladığını göreceğiz. Tarihselcilerin buna ne kadar önem verdiğini, fakat bazı yerlerde sansürlediklerini, bazı anlayışları görmezden geldiklerini, hatta insanları eleştirdikleri gibi bazı ayetlere uçuk kaçık ilginç yorumlar verdiklerini göreceğiz inşallah. Şimdi lafı fazla uzatmadan örnekler üzerinden başlayalım. İlk önce Serdar Güneş isimli bir arkadaşım bloğu. Burada Mustafa Öztürk'ün bir yazısı ekrana yansıtıyorum. Mustafa Öztürk şöyle bir başlık atmış. Ekranda tevilin belini kırmak ve sil baştan yepyeni bir Kur'an yazmak diye sert bir başlıkta bir yazı yazmış. Ve bu yazıda, evet yazıda kimi muhatap alıyor? 13-12-2013 gecesi, Cuma gecesi Habertürk Televizyonu'nda Okan Bayülgen'in sunduğu programa işte İsrafil Balcı, Caner Taslaman ve bir iki kişi katıldı diyor. Ve Caner Taslaman'ın yorumları üzerine kelimenin tam anlamıyla açıyor ağzını, yumuyor gözünü, demediğini bırakmıyor. Burada birkaç tane yazı var, yani birkaç tane madde var. Ben bu yazıda sadece bir maddeyi örnek olarak ele alacağım. 3 numaralı madde, Huriler ve Tomurcuk Göğüslülük. Aynen Mustafa Öztürk'ün yazdıklarını okuyorum. Nebe 78-33. ayette ve kevaib-i etraben şeklinde bir ifade geçer. Caner'e göre bu ifadedeki kevaib kelimesini göğüsleri tomurcuklanmış kızlar şeklinde çevirmek bir bakıma halt etmektir diyor. Yani adamın biri kevaib kelimesini vakti zamanında tomurcuk göğüslü kızlar diye yanlış çevirmiş. O gün bugündür herkes yanlışı tekrarlamıştır. Evet, bilakis kevaib kelimesi Arap dilinde tomurcuk memeli kızlar anlamına geldiği için böyle çevirdim diyor Mustafa Öztürk. Yani Mustafa Öztürk de bu görüşte devam ediyor. Diyor ki işte Kurtubi'nin ne dediğine bakalım. Kurtubi bu kelimenin bu anlama geldin diyor. Klasik Arap dili sözlüklerine bakalım diyor. Şunu diyor, bunu diyor ve şunu söylüyor. Mustafa Öztürk diyor ki bakın beyler kıvırmaya gerek yok. Allah Teala cennet tasvirini yaparken göğüsleri yeni tomurcuklanmış kızlar diyor Nebe Suresi 33. ayette. Siz bunu şey yapmaya çalışıyorsunuz, tevil edip yazandan farklı bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Halbuki burada yazan budur ve şöyle devam ediyor. Arap dili sözlükleri ve klasik tefsirlerdeki bunca dil bilimsel referansa rağmen Caner yine de kevaib kelimesini yanlış çevirmişler diyecekse o zaman Kur'an'daki kelimelerin Arap dilindeki gerçek anlamları konusunda bizi sağlam bilgiyle aydınlatıp ikna etmesi gerekir. Arap dili sözlüklerinde kevaib kelimesi tomurcuk göğüsü kızlar diye açıklanmış olsa bile ben bu açıkları kabul etmiyorum derse o zaman otursun kendine özgü bir Arap diliyle yeni bir Kur'an yazsın. Evet, son derece sert bir üslup. Yani Mustafa Öztürk diyor ki bakın beyler siz geleneğin anladığı gibi anlamazsanız, eski zamanların anladığı gibi anlamazsanız, kendi kafanıza göre anlamlar yüklerseniz yeni Kur'an yazın o zaman diyor. Metni tahrif ediyorsunuz diyor ve diyorsunuz ki bir dakika acaba haklı olabilir mi? Yani makul bir yorum. Peki ben bir şey daha yapacağım şimdi. Uçuk kaçık yani Mustafa Öztürk'ün tabiriyle modern yorum dediğiniz zaman akla kim gelir? Mesela Edip Yüksel gelir. Edip Yüksel nasıl çevirmiş ayeti bakalım. Açalım onun sayfasını. 78-31 Erdemliler için kurtuluş vardır. 32 Bahçeler ve üzümler. 33 Sulu ve olgunlaşmış. 34 Dolu kadehler. Çok ilginç, Edip de göğüsleri tomurcuklanmış ibaresini sulu ve olgunlaşmış diye çevirmiş ve bir dipnot düşmüş. Demiş ki bu ayeti daha önce genç ve yaşıt eşler diye çevirmiştim. Ancak Sonya Cihangir'in bu konudaki araştırmasını ve tartışmasını öğrendikten sonra düzelttim. Allah Allah, yani bu kelimeler böyle kendi kafamıza göre aa o değilmiş bu şeklinde düzeltilebilecek şeyler mi diye merak etmiyor değil insan ve burada bir ara veriyorum. Şimdi bu konuya tekrar geri döneceğim. Çünkü kevaib-i etrabe kelimesi aslında çok önemli olmamakla beraber mükemmel bir örnek. Bu nedenle bu konuyla giriş yapmak istedim. Bunu biraz rafa kaldırıyorum. Videonun sonlarında inşallah tekrar bu konuya değineceğim. Önemli bir konu. Fakat ondan önce Mustafa Öztürk'ün bir anlayışını görmemiz gerekiyor. Şimdi daha önce de değinmiştim. Mustafa Öztürk Arşivi isimli bir YouTube kanalı var. Burada bir videodan bazı bölümler izleteceğim. Hazreti Süleyman'a atları kesilen Mustafa Öztürk modernistlik mi yapıyor başlıklı bir video. Ve videonun açıklamasında da şu yazılmış. 35 mealde Hazreti Süleyman'ın atların yelesini okşadığı yazarken Mustafa Öztürk ayeti ne hakla Hazreti Süleyman atların bacaklarını kesti olarak çevirir. Şimdi bu videodan bir bölüm izleyelim.
Saat suresi 31 ila 33. ayetlerde bir kıssa anlatılır. Hazreti Süleyman'ın atları sevmesi meselesi veya kesmesi meselesi.
Evet, ne demek bu? Şimdi Mustafa Öztürk mealini açıyorum. Saat suresi 31 ve 33. ayetleri birleştirmiş ve ben bunu Mustafa Öztürk mealinden okuyorum. Bir ikindi vakti Süleyman'a son derece zarif duruşlu cins atlar gösterildi. Süleyman da güneş batıncaya kadar onları seyretti. Parantez içinde derken ikindi ile akşam arasındaki ibadetini aksattığını fark etti ve bu yüzden parantezi kapat. Şimdi ben atları sevmeyi, Rabbimi zikretmeyi tercih etmiş oldum. Getirin bana onları dedi. Bunun üzerine atlar getirildi. Süleyman da onların bacaklarını kesip devirerek hepsini boğazladı. Bu Mustafa Öztürk'ün Sat suresi 31 ile 33. ayetler arasında verdiği meal. Diğer meallere bakabilirsiniz. Ben burada göstermeye gerek bile duymuyorum. Hepsi ama istisnasız hepsi Süleyman geldi atların yelesini işte başını bacaklarını okşadı şeklinde geçerken Mustafa Öztürk kesti diye çevirmiş. Peki Mustafa Öztürk niye böyle ilginç bir yorumda bulunmuş? Dinleyelim.
Bu cümle şu: Fetafika mesham bis suqi vel anak. Yani başladı Süleyman Aleyhisselam atları kesti attı. Niye? İnni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi. Ben atları severim. Sevmişim niye? An zikri rabbi. Bana Rabbimi hatırlatıyor bu nimetler. Şimdi bana bunlar Rabbimi hatırlatıyor diye atları seviyorum derseniz atın bacağını kesemezsiniz. Bu sefer atın bacağına mesaha bis suği, atların böyle yelelerini akşama kadar seviyorsunuz.
Şimdi Mustafa Öztürk'ün videosunun, bu videonun tamamını seyretmenizi isterim. Çok sevimli üsluplarla çok güzel bir şekilde anlatıyor bunu. Tekrar Öztürk'ün mealine bakalım. Evet, Mustafa Öztürk böyle anlamıyor. Yani bana bu nimetler Allah'ı hatırlattığı için şeklinde anlamıyor da Allah'ı unutturduğu şeklinde anlıyor. Bu şekilde bir çeviri yapmış. Şimdi tekrar videoya devam edelim.
Tefsir kaynaklarımızı açın. Elimizde ilk kaynak gelen Mukatil bin Süleyman. Ondan sonra elimizde sahabe, tabiun ve tebe-i tabiun dönemlerinin bütün Kur'an yorumlarının neresiyse içeren bir kaynak Taberi'nin Camiül Beyanı. İniyoruz aşağı doğru. Taberi'den bahsettiğimizde 310 diyor demek bu. İn aşağı, Vahidi 465, Mukatil 157, 767, 150. İniyoruz, iniyoruz, Zemahşeri'ye kadar geliyoruz. Bunun öncesinde Ferra, Ebu Ubeyde, Mukatil bin Süleyman, Zeccaç, Zemahşeri, Vahidi, 500'e kadar geldik hocam. Zemahşeri 538. Tek yorum var hocam. Süleyman atların bacağını kesti. Tek yorum. Sahabe böyle diyor, tabiun böyle diyor, tebe-i tabiin böyle diyor. Ta ki Fahrettin Razi'ye gelinceye kadar.
Evet. Mustafa Öztürk ayeti neden böyle çevirmiş? Bariz, basit bir şey söylüyor. Diyor ki şimdiye kadar herkes böyle anladı. Sahabe böyle anladı, tabiin böyle anladı, ondan sonraki gelen nesil böyle anladı. Demek ki doğru yolun bu. Şimdi ben Taberi tefsirinde ekrana yansıtıyorum. Hasan Basri diyor ki, Hasan Basri kim? Tabiin alimi. 642 ile 728 yılları arasında yaşadığı söyleniyor ve 120 kadar sahabeyle görüştüğü söyleniyor. Yani bundan da iyi mi bileceğiz? Evet, Hasan Basri diyor ki, atlarla meşgul olmak Hazreti Süleyman'ı namaz kılmaktan alıkoyunca o bunlara kızdı ve hepsini kesti. Evet, Taberi de bu yorumu almış. Mukatıl bin Süleyman da bu yorumu almış. Herkes bu yorumu almış. Mustafa Öztürk bu konuda doğru söylüyor ve devam ediyor.
Ya arkadaş, Ebu Ubeyde'ye bakıyorum, mesaha kelimesi Arapçada kesmektir diyor. Masih katil demektir diyor. Mesaha bir seyfli kullanımı var. Mesaha bir suuk, bacağını kesti var. Arkadaşlar bakın, Ebu Ubeyde'den bahsediyorum. Ferra'dan bahsediyorum. Zeccaş'tan bahsediyorum ve Zemahşeri'den bahsediyorum. Bizim daha Arap diline vakıf başka bir müfessirimiz yok gelenekte. Dördü de bunu söylüyor. İbn-i Kuteybe de Garibül Kur'an'da bunu söylüyor. Cümle alem bunu söylüyor.
Evet. Gayet net bir şekilde derdini anlatmış. Şimdi ilk önce sakin bir şekilde mesela müfredata bakalım. Ragıp Evli İsfahani'nin mesaha kelimesine bakalım. Mesaha ne demekmiş? Eli bir şey üzerinde gezdirmek ve ondaki izi kaybetmek. Mesela elimi mendille sildim demekmiş. Fıkıh literatüründe mesela mesaha sözcüğü suyu azaların üstüne gezdirmektir. Mesela namaz için meshettim, mesih aldım denir. De ki Maide suresi 6. ayette başlarınızı meshedin diyormuş. Sonra mesaha bir seyf, hani kılıçla vurmak var ya, vuruşun kinay yoluyla ifadesidir. Ona kılıçla vurdum, kılıçla dokundum demek gibidir diyor. Sad 33'e ele almış. Filan. Ve ne demiş? Bazılarına göre vücudunda hastalık bulunan bir kişi elini sürüne iyileştiği, bazılarına göre ise annesinden yağlanmış olarak doğduğu için İsa Mesih'e Mesih denmiştir şeklinde bir görüşü almış mesela. Ve şimdi biz şunu yapalım. Acaba Kur'an'da mesaha kelimesi başka bir yerde geçiyor mu diye bakalım. Evet, gördüğüm kadarıyla Kur'an'da mesaha kelimesi 4 yerde geçiyor. Bunların bir tanesi, evet, Süleyman peygamber atların başını ve ayaklarını meshetti ayeti. Diğer ikisi de abdest ayeti olarak bilinen 5. surenin 6. ayetinde geçiyor. Diğer bir tanesi de 4. surenin 43. ayetinde, abdest ayetinde geçiyor. Hemen bakalım. Vemsehu bi ru'usikum ve ercülekum veya ercülikum. İki şekilde de okunabilir. Meshedin başlarınızı ve ayaklarınızı. Şayet bunu ercülikum diye okursanız bir harfi cere bundan etkilendiği için ayaklarınızı da meshedin diye anlaşılır. Hayır, bunu ercülekum diye okursanız ayaklarınızı yıkayın diye anlaşılır ama sonuç değişmiyor. Biz başımızı meshediyoruz. O halde biz meshetmek dediğimiz zaman başımızı kesmeyi anlamıyoruz. Başımızı sıvazlamayı anlıyoruz değil mi? Aynı şekilde pek çok kişi de bunu ayakları sıvazlamak olarak algılıyor bu Kur'an'daki okuyuşta. Nitekim 4. surenin 43. ayetinde de benzer şekilde geçiyor. Ve mesela Süleyman peygamberden bahsettiği için acaba Tevrat'ta bu kelime nasıl kullanılmış diye bakıyoruz. İbrani dilinde nasıl diye bakıyoruz. Onu da yansıttım. Burada da mesaha kelimesinin yağlamak, yağla sıvazlamak, yağla ovmak anlamı olduğunu görüyoruz. Evet, bu da ilginç bir şey. Biz tekrar devam edelim. Şimdi acaba doğru yorum hangisi?
Sahabenin gayet normal olabilir dediği şey anlaşılıyor ki birkaç asır sonra ki Müslümanlığın kabullerine sığmayan bir şey haline gelebilmektedir. Peygamber neyi yapabilir, neyi yapamaza dair algıda ciddi değişiklik var. Algılar değiştikçe ayete yüklenen yorumlar da değişmeye başlıyor.
Şimdi burada Mustafa Öztürk yine makul gözüken bir eleştiri yapıyor. Diyor ki bakın, mesaha kelimesi aslında kesmek demektir. Her ne kadar ben Kur'an'da mesaha kelimesinin başka yerde sıvazlamak, okşamak anlamında olduğunu düşünsem de. Tamam. Ve diyor ki siz algınız değiştiği için bir peygamber böyle bir şey yapar mı, böyle saçma şey olur mu dediğiniz için ayeti değiştiriyorsunuz. Aslında bal gibi de Süleyman peygamber ayakların, atların bacaklarını kesti diyor. Fakat ben de diyorum ki ya bir saniye. Şayet mesaha kelimesi her iki anlama da geliyorsa, evet yani kesmek anlamına da geliyorsa, Kur'an'da böyle bir kullanım yok ama tamam sözlüklere girmiş, kesmek anlamına da geliyorsa, okşamak anlamına da, sıvazlamak anlamına da geliyorsa, neden metnin içindeki sıvazlamak anlamını almayalım da, metne en uygun olan anlamı almayalım da, kesmek anlamını alalım? Mustafa Öztürk hemen itiraz ediyor, hayır diyor. Sizin algınız değişti. Algınız değiştiği için siz ayeti tahrif ediyorsunuz. Aslında diyor o değil. Çünkü şimdiye kadar herkes böyle anladı. Şimdi Taberi tefsirine geri dönelim. Ve ayetin devamını tekrar okuyalım. Daha doğrusu açıklamanın devamını tekrar okuyalım. Hasan Basri ne demiş? Atlarla meşgul olmak, Hazreti Süleyman'ı namaz kılmaktan alıkoyunca o bunlara kızdı ve hepsini kesti. Bunun üzerine Allah-u Teala ona atlardan daha süratli olan rüzgarları musahhar kıldı. Rüzgarlar Süleyman'ın emriyle yumuşak bir şekilde esip onu dilediği yere götürüyordu. Süleyman sabahleyin Kudüs'ten çıkıp öğleye kadar Kazvin'e gidiyordu. Öğleden sonra Kazvin'den çıkıp akşama Kabil'e gidiyordu demiş. Ve Sebe suresi 13. 12. ve 13. ayetlerde buna atıfta bulunduğunu ifade etmiş. Çok güzel. Yani evet, Hasan Basri dediğim gibi tabi'in alimi böyle anlamış. Bize ne söz düşer? O zaman ben Mustafa Öztürk'ün mealinden Sebe suresi 12. ayet açıyorum. Evet, bakalım Mustafa Öztürk Sebe suresi 12. ayeti nasıl çevirmiş? Çünkü birbiriyle ilişkili ayetler. Biz Davud'un oğlu Süleyman'ın hizmetine de rüzgarları verdik. Nitekim güçlü esen rüzgarlar sayesinde onun yelkenli ticaret gemileri sabahleyin bir aylık yol gidiyor, akşamleyin bir aylık yoldan geri dönüyordu. Nokta, bir saniye. Şimdi affedersiniz hocam ama burada ilginç bir nokta var. Ayette yelkenli ticaret gemisi yok. Yelkenli yok, gemi yok. Ayette sadece biz Süleyman'a rüzgarı verdik. Evet, bir aylık yol gidiyordu mealinde bir cümle var. Şimdi siz yelkenli ticaret gemisini nereden çıkarttınız diye haliyle aklıma bir soru geliyor. Ve hemen dipnota bakıyorum çünkü burada bir demiş ve dipnot yazmış. Demiş ki bu ayetteki Veli Süleymaniye rıh ve devamındaki ifadeler klasik tefsirlerde masalsı tarzda izah edilmiş. Masalsı tarz, ilginç. Hazreti Süleyman'ın uçan bir halı üzerinde sabahleyin Kudüs'ten ve Şam'dan kalkıp öğle vaktine kadar İran topraklarındaki İsrar şehrine ulaştığı, sonra oradan kalkıp akşam olmadan Kabil'e vardığı tarzda anlatılara yer verilmiştir diyor. Masalsı anlatılar varmış. Çok ilginç. Yani bakıyoruz Hasan Basri değil mi? Evet, Hasan Basri masalsı anlatım yapmış Mustafa Öztürk'e göre. Oysa bu ayette Hazreti Süleyman'ın ticaret gemisi filosunun çok uzun mesafeleri seyir sefere elverişli rüzgarlar sayesinde kısa zamanda kat ettiği anlatılmaktadır. Şimdi hemen diyoruz ki bir saniye. Şimdiye kadar hep diyordunuz ki ilk dönem muhatapları nasıl anladı bakmamız lazım. Sahabe bunu böyle mi anladı? Tabi'in böyle mi anladı? Tabi'ü tabi'in böyle mi anladı? Yani ben bu meali okuduğum zaman Hakkı Yılmaz'ın mealini mi okuyorum diye sordum kendime. Baktım hayır, Hakkı Yılmaz'ın meali değil, Mustafa Öztürk'ün meali. He, ve alta bir şey düşmüş bakın. Bakınız demiş İbn Aşur. İşte Et-Tahrir ve Tenvin kitabından almış. Ne kadar güzel. Şimdi diyeceksiniz ki ya Gürkan işte bak adam kaynak da vermiş. Demek bunu böyle anlayan da var. Evet ama ufacık bir sorun var. İbn Aşur 1879 yılında doğup 1973 yılında ölen bir insan. Yani bundan 45 yıl kadar önce ölmüş. Siz ilk dönem muhataplarının bu ayeti nasıl anladığını anlamak için bundan 45 yıl önce ölen bir kişiden referans mı veriyorsunuz? Şimdi hemen bakalım. Devamını da okuyalım. Çok ilginç. Devamında diyor ki, kimi cinler de parantez içinde asi ve yabancı kavimlere mensup insanlar. Parantezi kapat. Bakın. Cinleri asi ve yabancı kavimlere mensup insanlar diye çevirmiş Mustafa Öztürk. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışıyordu. Onlardan emrimizin dışına çıkanları can yakıcı bir azapla cezalandırıyorduk. Ve yine bir dipnot düşmüş. Evet. Burada işte şu ayetlerde şeyatin diye anılan cinler ve şeytanlardan maksat insanoğlunu yoldan çıkarmak için and içen gaybi varlıklar değil diye devam etmiş. Ve diyoruz ki bir saniye. Gerçekten sahabe bu metin ilk indiği zaman buradaki cinleri gaybi varlıklar olarak algılamadı da yabancı toplum insanları olarak mı algıladı? Buna emin misiniz? Nereden çıkartıyorsunuz? Yine bir şey veriyor. Bakınız diyor Muhammed Ali di Holy Kur'an. Evet çok ilginç. Muhammed Ali 1951 yılında ölmüş. Yani bundan 66-67 yıl kadar önce ölmüş bir kişi. Onun yapmış olduğu yorumdan bir referans veriyor. Biz hani ilk dönem muhatapların nasıl anladığına bakacaktık ve Muhammed Ali bakın internette araçların Kur'an'ı nasıl anladığına, yani Mustafa Öztürk'ün tinerci diye, merdiven altı tefsirci diye, ne bileyim işte yeni Kur'an yazmak diye yorumladığı ne varsa, yani en kralını yapan bir yorumcu kalkıp Muhammed Ali'den bir referans vermesi acaba şaka mı diye baktım. Şaka değil, gerçekten böyle bir şey yapıyor. Gerçekten çok ilginç. Peki biz şimdi şeye bakalım. Mesela Mukatıl bin Süleyman, hani çok fazla övüyordu ya, Mukatıl bin Süleyman nasıl anlamış bu ayetlere bakalım. Süleyman'a da rüzgarı musahhar kıldık. Sabah esişinde bir aylık yol alırdı. Yani onun aldığı mesafe bir aylık süreydi. Rüzgar onları Beytül Makdis'ten taşıyıp İshara götürüyordu. Akşam da bir aylık uzaktaki yere giderdi. Üstlerinden bir kuş, altlarından bir yaprak geçmez ve bu rüzgar toprağı da kaldırmazdı. Bunu kim söylüyor? Mukatıl bin Süleyman söylüyor. Yani Allah Resulü'nün ölümünden 70 sene sonra doğmuş, sahabeye en yakın, sahabeden direkt bilgi almış. Yani Mukatıl bin Süleyman böyle anlamamış, gemi anlamamış. Gemi nereden çıktı? Anlamakta zorluk çekiyorum. Ve cinleri nasıl anlamış? Cinlerden bir kesim de Süleyman'ın aziz ve celil olan Rabbinin emriyle diye devam ediyor ve diyor ki Süleyman'ın kim emri dışına çıkarsa biz ona dünya hayatında alevli sahir azabından tattırırdık. Yani elinde ateşten kamçı bulunan bir melek, evet melek, Süleyman'ın emri dışına çıkanı kamçılardı diyor. Kim diyor bunu? Mukatıl bin Süleyman diyor. Peki Mustafa Öztürk ne diyor? İşte bu ayetteki ifadeler klasik tefsirlerde masalsı tarzda izah edilmiştir diyor. Ya şimdi hocam affedersiniz ama Hasan Basri'ye gidelim. Şimdi şayet Hasan Basri atların bacaklarını kestikten sonra Allah ona rüzgarı verdi. Rüzgarla şöyle gidiyordu, böyle gidiyordu. Bu ifadeler masalsı ise siz bu cümlenin bir öncekindeki atların bacaklarını kestiğinin masalsı olmadığına nasıl güveniyorsunuz? Doğru anlam olduğuna nasıl güveniyorsunuz? Bunu merak etmiyor değilim. Şimdi burada tabii bunları özellikle biriktiriyorum. Buradan bir yere varacağım. YouTube'da bir video daha açalım. Bu defa Tarihselcilik ve Kur'an isimli kanaldan. Kur'an kıssaları üzerine değerlendirme sıra dışı. Buradan bir bölüm izleyelim.
Sebe Melikesi'nden bahsettiniz ya. Onunla ilgili bir sahne var. Melike geldi. Süleyman Aleyhisselam saraya buyur etti. Önündeki camdan sırça zemini göğün maviliği vurunca su zannetti ve keşefet ansagayha eteklerini yukarı çekti. Etek meselesine ne diyeceğiz? Eski müfessirlerin anlattıklarını burada anlatırsam anlatmayalım hocam. Çok korkunç şeyler anlatıyorlar. Tefsircilik demek her bir yere illa bir şey monte etmek, uysa da uymasa da, yani saçma sapan da olsa, Kur'an-ı Kerim'in şanına halel getirecek çirkinlikte de olsa oralara bir yorum adı altında bir yığın hezeyan, pesbaya ifade derc etmek demek değildir.
Ne anlatıyor Mustafa Öztürk? Etekten ne kastediliyor? Pesbaya ifadene hiç düşünmeye gerek yok. Ben size burada yansıtıyorum. Mukatıl bin Süleyman, yani Mustafa Öztürk'ün de sık sık referans verdiği Mukatıl bin Süleyman tefsirinden okuyalım. Bakalım ilk dönem insanları bu ayeti nasıl anlamış? Hani doğru yoruma böyle gidecektik ya. Hemen okuyorum. Zira Süleyman Aleyhisselam evin ön tarafında tahtın üzerinde idi. Kadın, yani Sebe melekesi, gelince cinler, Süleyman bizi yorabildiği kadar yordu. Eğer Süleyman ve bu kadın ile onun sahip olduğu bilgi bir araya gelecek olursa kuşkusuz helak oluruz dediler. Çünkü kadının annesi cinlerdendi. Ardından da gelin bu kadını Süleyman'a yerelim, yani kötüleyelim ve onun ayakları atların ayakları gibidir diyelim dediler. Cinler bu dediklerini yapınca Süleyman emretti de onun için suyun üzerinde sırçadan bir köşk yaptırdı. Köşkün altındaki suya da onun gerçekten su olduğunu sanması için balıklar salındı. Böylece kadın ayaklarının üzerine açacak, Süleyman da cinlerin kendine doğru mu yalan mı söylediklerini görecekti. Kendi tahtında evin, yani sarayın ön tarafına koydurmuştu. Kadın köşkü görünce onu derin bir su zannetti ve bacaklarını açtı. Süleyman onun insanların en güzel ayaklılardan olduğunu gördü. Bu arada bacaklarındaki tüylerin de çok olduğunu gördü ve bundan hoşlanmadı. Kadın tadına bakmadıkça narın ne olduğu anlaşılamaz dedi. Süleyman da göze hoş gelmeyen ağza da tat vermez diye karşılık verdi. Cinler Süleyman'ın kadının bacaklarını gördü. Bu ne ya? Yani şimdi diyorsunuz ki bu ne? Evet, bu Mukatıl bin Süleyman tefsiri. Yani ilk dönem muhatapların nasıl anladığını anlamaya çalışacaktık ya ve ilk dönem muhatapları anlamak için de bu kaynaklara gidiyorduk ya, bu kaynaklarda bu diyor ve Mustafa Öztürk bunlara çok güzel pespaye, işte saçma sapan yorumlar filan diyor. Devam edelim, alt sayfada çok da ilginç bir yorum var. Şimdi bu bilgi nereden çıktı diye düşünüyorsunuz. Hayır, Tevrat'tan değil. Hani biz deriz ya İsrailiyet kaynaklı Tevrat. Tevrat'ta yok böyle saçmalık. Yani bu, en azından bu saçmalık yok diyeyim size. Bunu güya peygamber söylemiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye de hemen parantezde yazmışlar. O dünya kadınları arasında bacakları en güzel kadınlardan biriydi. Cennette Süleyman'ın zevceler arasında olacaktır dedi. Bunun üzerine güya Ayşe annemiz de Nebi'ye demiş ki onun bacakları benden güzel miydi diye sormuş. Nebi de senin bacakların cennette ondan daha güzel olacaktır dedi. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle bir tefsir yani saçma sapan bir şey değil mi? Yani bunu görüyorsunuz. Peki Taberi tefsirine bakalım. Hani diyordu ya şimdiye kadar sahabenin, tabiinin, tabiinin ne varsa aldığı Taberi tefsiri var ya o ne demiş bu ayetle ilgili? Mesela Melike bacaklarını sıvadı. Hazreti Süleyman'ın böyle bir köşk yapmasının sebebi için birkaç şey söylenmiştir derken mesela demiş yahut Melike'nin bedeni hakkında söylenen sözlerin doğru olup olmadığını öğrenerek onunla evlenip evlenmeyeceğine karar vermek istemesidir. Yani Taberi de bu yorumların farkında ve evet bunları da son derece normal bir şekilde almış. Ve peki Mustafa Öztürk bunların farkında değil mi? Farkında. Ve ne diyor? Hemen bakalım. Serdar Güneş isimli kanalda Mustafa Öztürk Nüzul Suret bağlamında Kur'an kıssaları diye bir videodan bir bölüm dinleyelim.
Bizim eski kitaplarımızda hakikaten ilmi değeri olan şeyle bildiğin katıksız hurafe, usture, hayal, hikaye, masal iç içe geçmiş durumdadır.
Evet, iç içe geçmiş durumda. Şimdi burada ne var? Ya ben şu noktayı ilginç görüyorum. Şimdi Mustafa Öztürk Kur'an'ı doğru anlamak için ilk dönem muhataplarını nasıl anladığını anlamamız lazım diyor. Tamam makul diyelim. Peki ilk dönem muhataplarını nasıl anladığını nasıl göreceğiz diyoruz. İşte ilk kaynaklara gideceğiz diyor. Tamam gidelim bakalım diyoruz. İlk kaynaklarda da masal, hurafe her şey iç içe geçmiş diyor. Ya hocam iyi de peki madem bunlar iç içe geçmiş nasıl bu ilk dönem kaynaklarına bu kadar güveniyorsunuz? Yani Süleyman'ın bacaklarını kesti veya meshetti bir düşünelim. Şayet meshetti ibaresini Kur'an'da diğer şekilde geçtiği gibi anlayıp sıvazladı diye anlarsak hiçbir sorun çıkmıyor. Ama kesti diye anlarsak bir tuhaflık çıkıyor. Böyle anlayabilirsiniz. Bir yere kadar saygın var olabilir. Belki böyle anladınız. Sıkıntı yok diyelim ama böyle anlamayanları itham edince de yani böyle anlamayanları yeni Kur'an yazmak, merdiven altı tefsirciliği, ne bileyim işte tinerci gibi ithamlarla itham ettiğiniz zaman ya bir saniye diyoruz. Yani neden biz ilk dönem insanların anladığı gibi anlayalım ki ilk dönem insanların anlayışlarında çok ciddi sıkıntılar olduğunu siz de söylüyorsunuz hocam. Ve buradan şimdi bir yere geleceğim. Bakın bunların hepsiyle ilgili söyleyecek bir şeyim var ve farkındayım bu video biraz karışık bir şekilde gidiyor. Hiç bu kadar karışık bir video yaptığımı hatırlamıyorum ama böyle yapmak durumundayım. Çünkü bu örnekleri yığmam gerekiyor. Başka bir yolu yok. Bunların hepsine bir ortak cevap vermek için birazcık daha örnek toplayalım. Ve örnek toplamadan önce şunu diyelim. Ya bu tarihselcilerin hiç mi doğru anladıkları şey yok? Hiç mi güzel yaptıkları şey yok? Olmaz mı? Mesela Kur'an kıssalarından mesaj çıkartma yaklaşımı çok hoşuma gidiyor. Evet, kıssaların esas amacı ondan bir mesaj çıkartmaya çalışmaktır. Mesela gene şurada Serdar Güneş isimli bir YouTube kanalı var. Mustafa Öztürk'te Sözden Öte Kur'an Kıssaları isimli bir videodan bir bölüm dinletmek istiyorum.
Bu kıssaların insan hayatında mutlaka işlenmesi ve orayla bir empati, bir duygulaşlık kurulması ve o kıssanın yeniden kendi hayatımızda bir kez daha yaşanması, yaşatılması halinde bize rehberlik edebilir.
Evet, ne diyor? Kur'an kıssalarını diyor. Öyle şey yapmayalım, onu tekrar hayatımıza güncelleyelim ki tamam zaten tarihselciler bu tür şeyleri sürekli söylüyorlar. Tekrar devam edelim.
Mesela Adem, İblis kıssasıyla ilgili biz de hayatımızda Cenab-ı Allah'ın yasak kıldığı o kadar helali bırakıp yasağa iliştiğimizde Allah bize de her defasında ihbitu diyor. Gözüm görmesin. Gözden düştünüz. Fakat o kapıyı tamamen bize kapamıyor. Biz eğer aklımızı başımıza devşirip tıpkı Hazreti Adem gibi tekrar nadim olaraktan yaptığımıza, hata yaptığımızı fark ederekten ve tövbe ederekten Allah'a dönüp kendimize yazık ettik. Eğer sen bizi affetmez, merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz dediğinizde o kapı tekrar bize açılıyor.
Evet, Bunu örnek olarak seçtim. Nasıl bir örnek olarak? Yani Mustafa Öztürk diyor ki Kur'an'da bir takım kıssalar anlatılıyorsa ilk önce bundan bir mesaj çıkartmaya çalışmamız lazım. Mealinde şeyler söylüyor ve örnek olarak da Adem kıssasını götürüyor. Önemli olan bizim Adem kıssasından ne anladığımızdır, bunu hayatımıza nasıl aktardığımızdır diyor. 10 numara tespit değer. Peki hocam, ben de başka bir kıssayı almak istiyorum. İkinci surenin 49, 50, 51. ayetlerini hemen bakalım. İşte Allah-u Teala İsrailoğullarına nimetlerini hatırlattıktan sonra 2.51'de şunu diyor. Musa ile 40 gece için sözleşmiştik ancak siz onun ardından kendinize zulmederek buzağa taptınız. Evet, Musa peygamberin kavminden 40 gün ayrı kalınca kavminin ne yaptığını anlattığı bir kıssa. Kavmi buzağa tapıyor. 7.48'de geçiyor bu. Mesela Musa'nın halkı kendinden sonra süs eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yapıp putlaştırdılar. Onun konuşmak ve kendilerine yol göstermekten aciz olduğunu görmediler mi? Onu benimseyerek zalimlerden oldular. Bu aynı kıssa başka yerde de geçiyor. Mesela 20, 83, 84 ve 85'te geçiyor. Niçin halkını bırakmakta acele ettin Musa? Onlar öğretimi izliyorlar dedi. Hoşnut olasın diye sana acele ettim Rabbim. Halkını senden sonra sınadık. Samir onları saptırdı dedi. 20-86, 87 ve 88'de de devam ediyor. Musa kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olarak halkına döndü ve halkım Rabbiniz size güzel bir söz vermemiş miydi? Bekleyemediniz mi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak için mi benimle yaptığınız sözleşmeyi bozdunuz? Dedi. Sana verdiğimiz sözü kendi kafamıza göre bozmadık. O halkın süs eşyaları bize taşıtıldı. Onları attık. Samir işte böyle bir şey ortaya çıkarttı. Dedi. Onlar için böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. İşte sizin ve Musa'nın tanrısı budur. Fakat o, yani Musa, unuttu dediler. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın bu kıssalarda ne görüyoruz? İsrailoğulları Musa peygamberden ayrı kalınca, 40 gün kadar ayrı kalınca o kadar sapıyorlar, o kadar sapıyorlar, o kadar sapıyorlar ki bir buzağı put olarak dikip buzağa tapmaya başlıyorlar. Peki Mustafa Öztürk'ün tarihselcilerin yaklaştığı gibi yaklaşalım. Ve bu kıssadan kendimize bir mesaj çıkartmaya çalışalım. Ne diyeceğiz? Demek Resul ayrı kalırsa evet kavmi sapıtabilir. Dikkat etmemiz lazım. Şayet ben Musa'nın kavmine Musa ayrıldıktan 39 gün sonra gitmiş olsam. Evet ve Musa'nın kavmine desem ki ey İsrailoğulları size bir Resul gelmiş. Allah size bir elçi göndermiş. Resul size ne anlattı? Bana anlatın desem ve onları dinlesem bana ne yaptırırlar? Sadece düşünün. Büyük ihtimal derler ki bak işte Musa'nın Rabbi buydu. Bu buzağa tapacağız derler değil mi? Evet bunu derler. Peki ben güvenebilir miyim yani? Ya üstünden 40 gün geçmiş ya. 40 günde bu hale gelmiş. Peki şimdi tarihselci arkadaşlarımız ne diyor? Kur'an'ı anlamak için ilk dönem muhatapların nasıl anladığını bilmemiz lazım diyor. Ne kadar sevimli bir Yusuf. Ve ilk dönem muhatapları için bize getirdikleri en eski kaynak Mukatıl bin Süleyman. Mukatıl bin Süleyman 702 yılında doğuyor. Tarihi kaynaklara göre Muhammed Peygamber 632 yılında ölüyor. Yani Mukatıl bin Süleyman Resul'ün ölümünden 70 yıl sonra doğuyor. Mukatıl bin Süleyman'ın yazdığı iddia edilen ve bize doğru gelip gelmediğinde bilmediğimiz kitaptaki bilgilere nasıl güvenebiliriz? Yani bu kıssayı, Kur'an'daki Musa kıssasını, Samir kıssasını, buzağa tapma kıssasını bilen bir insan bu bilgilere nasıl güvenir? Yani ben bunu anlayamıyorum, anlamakta zorluk çekiyorum. Peki diyeceksiniz ki ya Gürkan gerçekten tamam İsrailoğulları böyle tahrifatlar yapmış ama Müslümanlar böyle tahrifatlar yapmış mıdır dediğiniz zaman diyoruz ki evet. Aslında Mustafa Öztürk de bu tahrifatların bir kısmının farkında. Sadece rivayetlerde saçma sapan şeyleri görüp bunun farkında değil. Değişimlerin de farkında. Yine şu videoya devam edelim. Hazreti Süleyman'ın atları kesilen Mustafa Öztürk videosuna devam edelim. Oradan ilginç bir bölüm dinleyelim.
Size bir operasyonel yorum söyleyeyim. Bu arada değişmeler niye böyle oluyor? Bakara suresinde Yahudilerle Müslümanlar arasında Medine'deki tartışmaların kırıldığı eşik neresidir? Kıble tartışmasıdır. Burada şey kırılıyor hocam. Seyagulu süfehâu minen nâsı mâ vellâhum an gıbleti humulleti diye başlayan bu Medine'de bir takım beyinsizler çıkacaklar. bu Muhammed daha düne kadar Kudüs'e dönüp namaz kılarken ne oldu da şimdi birden Kabe'yi hatırladı diye itiraz edecekler diye başlayan sayfada kıble kıble kıble kıble kıble gelirken aşağıda bir cümle geliyor. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Bu kendilerine kitap verdiğimiz, yani bu ehli kitap, özel olarak Yahudiler, onu öz oğullarını tanır bilir gibi tanırlar. Onu. Açın şimdi gidin meallere. Parantez. Muhammed'i. Muhammed'i. Muhammed'i. Muhammed'i. Hepsi Muhammed yazıyor. Mustafa Öztürk'ün mealinde de bu Beytül Haram'ın kıble olduğunu öz oğullarını tanır gibi bilirler. Şimdi konuşuyor üstad. Sicile bir baktım. Bu ayet-i kerimenin Taberi'ye gidin. Bütün Taberi'ye gelinceye kadar ki tek yorum var. Bu Yahudiler bu kıbleye itiraz ediyorlar ya. Bu kıblenin İbrahim Aleyhisselam'dan beri ana kıble olduğunu evlatlarını tanır gibi, karısını kulletine, hane halkını tanır kadar iyi bilirler. Ama gavurluklarından bir türlü bu kıbleyi benimsemezler. Kaldı ki ayetin devamı şöyle devam. Kaldı ki onlar birbirlerinin kıblesine de tabi olmazlar. Bak kıble gene devam ediyor. 310'a kadar başka bir yorum yok. 450'ye geldiğimizde İmam Maverdi'nin En Nüket Vel Uyun tefsiri vardır. 450. 150 sene geçmiş. Yorum ikiye çıkıyor hocam. Bir yorum çıkıyor ortaya. Birinci yorum Kabe'dir. Hu zamirinden, ama ikinci yorum Muhammed'dir. İbnül Cevzi'ye geliyoruz. 50-60 sene sonra Muhammed yorumu üste çıkıyor. Kabe aşağıya düşüyor. Beyzavi'ye geliyoruz. 1286'ya. Geçmiş olsun. Kabe diye bir şey yok artık. Muhammed. Tek yorum bu. Gitti. Bak. Silindi gitti hafıza. Hafıza bitti. Beyzavi kim? Osmanlılarda 600 sene boyunca medreselerde okutulan tek tefsir.
Evet. Şimdi ilginç bir şey değil mi? Yani o zamiri daha önceden Kabe'ye, Mescid-i Haram'a, kıbleye giderken daha sonra Muhammed peygambere gidiyor ve tarihi olarak bunu tespit edebiliyoruz ve bu değişimi gösteriyor Mustafa Öztürk. Yani Mustafa Öztürk kazanın doğurduğuna inanıyor. İnanmakla kalmıyor, görüyor, biliyor ama kazanın öldüğüne inanmak istemiyor. Ne demek bu? Şimdi bakın, bu ayeti biz Bursa'da cumartesi günleri bir arada toplandığımız ve Kur'an okuduğumuz bir arkadaş çevrem var. Onlarla işte Kur'an okuyoruz, bir takım şeyler görüyoruz. İçlerinde en bilgili, evet en bilgili olan benim. Diğerleri ümmi, kitap hakkında bilgileri yok. Ve ben onlardan inanamayacağınız kadar çok faydalanıyorum. Neden mi? Bu ayetlerden örnek vereyim. Şimdi kıble ayetlerini okuduğumuz zaman ben dedim ki işte burada o zamirleri kastedilen peygamberdir. Herkes bana döndü. Nereden çıktı o Gürkan dediler. Peygamber tabii dedim, başka kim olacak? Tam da nereden çıktı dediler. Herkes bunu söylüyor. Ya Gürkan oku bakayım ayetleri tekrar. Okudum. İşte kıble, kıble, kıble. Onu tanırlar. Kıble, kıble. Şimdi bir metin düşünün. Kıbleden bahsediyor, kıbleden bahsediyor, kıbleden bahsediyor. Bir tane zamir kullanılmış. O diyor. Sonra tekrar kıble diyor, kıble diyor. Ya ne anlarsınız? Ya burada kıble bahsediyor dedim. Tabii. Peki peygamber nereden çıktı? Ha peygamber şuradan çıktı. Çünkü bizim zihnimize bir takım hikayelerle, rivayetlerle, tefsirlerle o yerleştirildi. Bu yerleştirdikten sonra metnin bağlamına uyuyor mu, cümle içinde anlamlı mı, değil mi? Bunları hiç düşünmüyoruz bile. Çünkü bir defa öyle düşünmeye şartlandık. Şimdi Mustafa Öztürk güzel bir şey yapmış. Demiş ki, bakın bu yorum aslında kıbleydi. İyi de ben bu yorumun kıble olduğunu anlamak için Mukatıl bin Süleyman'a, Taberi'ye gitmeme gerek yok ki. Zaten Kur'an okuduğum zaman bunun kıble olduğunu, evet ben anlamıyorum ümmi olmadığım için ama Kur'an'ı daha önce rivayet kitaplarından, hadis kaynaklarından etkilenmeden okuyan bir insan bunu zaten çok rahat görüyor. Herkes gördü. Bunu herkes görür. Yani bu bilgiye sahip olmayan insanlara okutun. Herkes buna kıble der. Çünkü kıble, kıble, kıble, o, kıble, kıble. Buradaki o nereye gider? Kıbleye gider. Yani bunun için eski kaynaklara gitmeye ne gerek var? Fakat burada şunu görüyoruz. Bakın eski kaynaklarda değişim oluyorsa, Bizim bu en eski kaynaklarda değişim olmadığını nereden bileceğiz? Ve Mustafa Öztürk bunların bazılarının farkında. Mesela yine bir örnek vermek istiyorum. Ümmi demişken.
Ümmi bir peygamber. Ümmilik okuma yazma anlamından ziyade, bilmemezlikten ziyade geçmişte bir vahiy ile vahiy kültür geleneğine sahip olmamak demektir. Ümmi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kitabi olmanın karşıtıdır.
Allah Allah, ne kadar ilginç. Şimdi ümmi kelimesi Kur'an'da hangi anlamda geçiyor diye baktığımız zaman çok rahat buluyoruz. Kur'an'da ümmi kelimelerini sıralıyoruz. Diyoruz ki mesela kitap verilenlere ve ümmilere İslam oldunuz mu de. Ali İmran suresi 20. ayet. Ha, kitap verilenler ve ümmiler. Demek ümmi kitap verilenin zıttı diye çıkartıyorsunuz. Veya Ali İmran suresi 75. ayet. Kitap halkından öylesi var ki kendine yığınla emanet bıraksan sana aynen öder. Fakat onlardan öylesi de var ki kendine bir dinar emanet etsem başına dikilip durmadıkça geri ödemez. Ümmilere karşı bizim bir sorumluluğumuz yok dedikleri için böyle davranıyorlar. Ha, buradan da ne görüyoruz? Demek kitap halkı kendine kitap verilmeyenlere ümmi diyor. Evet, Kur'an'da ümmi kelimesinin ne olduğunu anlamak istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Kur'an'da bu kavramın nasıl kullanıldığına bakıyoruz. Nitekim Mustafa Öztürk de böyle bakmış. Peki hocam, neden Taberi'de veya Mukatıl bin Süleyman'da sahabenin, ashabın, şunun bunun ümmi kelimesini okur yazar olmayan diye anladığını göz ardı ediyorsunuz? Niye bu kelimeye başka bir anlam yüklüyorsunuz? Şimdi biri size kalkıp dese ki ya sen kelimenin anlamını büküyorsun, yeni bir anlam veriyorsun, şimdiye kadar kimse demedi. Ne dersiniz? İşte biz aynısını yapıyoruz. Yani Süleyman peygambere atların bacaklarını kestirmediğimiz zaman veya Caner Taslaman Kevâib-i Etrâbî'ye başka bir anlam verdiği zaman, ona da geleceğim inşallah. Yani bizi şeyle itham ediyorsunuz ya, hemen bakalım. Arap dili ve sözlükleri ve klasik tefsirlerde bunca dil bilimsel referansa rağmen Caner yine de Kevâib kelimesini yanlış çevirmişler diyecekse, bakın aynen oradan alıntı yaptım yine. Yani niye böyle? Şimdi biz tekrar şeye geri dönelim. Kevâib-i Etrâbî örneğine geri dönelim. Ve ne diyorduk? Evet, cennet nimetlerinden bahsederken birdenbire Kevâib-i Etrâbî diye geçiyordu. Kevâib-i Etrâbî'nin Mustafa Öztürk'ün yorumuna göre olması gereken yolumu, göğüsleri yeni tomurcuklanmış kızlar demekti. Tamam. Ve bunun dışındaki bir anlam, anlamı çarpıtmaktı. Ve sırf bunu yaptığı için Caner'e demediğini bırakmamıştı. Burada hemen Mukatıl bin Süleyman'ın bu ayeti nasıl anladığına bakalım. Hemen görüyoruz Mukatıl bin Süleyman tefsirinden. Kevâib olan Etrâb da vardır. Kâibe, cennetteki erkekler için sakin olan ve onlar için ayrılmış bulunan bakire kadınlar. Etrâb ise hepsi aynı yaşta, 33 yaşında kadınlar demektir. Nokta. Allah Allah. Burada ne görüyoruz? Göğüs yok. Göğüsleri tomurcuklanmış yok. Nerede? Mukatıl bin Süleyman'da. Nerede? En eski tefsirde. Yani kıble olayında olduğu gibi burada da kelimeye bir operasyon yapıldığını görebiliyorsunuz değil mi? Mukatıl bin Süleyman ne göğüsten bahsetmiş, ne tomurcuklanmadan bahsetmiş. Şimdi hocam affedersiniz ama siz Mukatıl bin Süleyman tefsirine de bakıp ya bu adam Arapçayı bilmiyor, bir şey bilmiyor, saçmalamış mı diyeceksiniz? Yoksa ya bu adam Resul'e en yakın dönemde adam, sahabeyle görüştü, şunu yaptı, bunu yaptı, demek Kevâib-i Etrâbî kelimesi göğüsleri tomurcuklanmış anlamına gelmiyor mu diyeceksiniz? Veya daha da doğrusu ya bu kelime üzerinde bir operasyon yapılmış. Bırakalım bu eski kitapları. Eski kitaplardan bir şey çıkmaz. Biz adam gibi kaynaklarla bunu anlamaya çalışalım mı diyeceksiniz? Basit bir şey söyleyeyim. Eskiler bunu neden böyle anlamış? Şimdi bunu düşünelim. Ragıb el-İsfahani'nin müfredat, Kur'an sözlükleri, Kur'an kavramları sözlüğüne bakalım. Kâbe kelimesi. Kâbe nedir? Aslında Kâbe Kur'an'da da geçen bir kelime. Mesela ayak topuğu, abdest ayetinde geçiyor. Ayak ile bacağın birleştiği yerde bulunan çıkık halde kemik demekmiş. Ve aynı şekilde Kâbetun'da dört keşir olarak yapılan her ev için kullanılan bir kelimedir diye devam etmiş. Sonra bir kadın için imraatun kâibun denildiğinde iki göğsünün dört keşir olduğuna dikkat çekilmiş olur. Ne demekse bu. Bu anlamda işte şu denmektedir. Kâibun kelimesinin çoğuluysa kevâib şekline geçmektedir. Bu anlamda Yüce Allah işte memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var buyurmaktadır gibi, ya biraz saçma sapan, biraz zorlama bir çıkarımda bulunduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben Sonya Cihangir'in Din Kadın Adalet kitabından bu ayete yapmış olduğu meali, açıklamayı okumak istiyorum. Şimdi diyor ki Sonya Cihangir, bakın Arapça açısından yaklaşıyor olaya. Bu diyor yanlış meallendirme, kevâib kelimesinin Kabe'nin çoğulu olarak kabul etmekten geçiyor diyor. Kabe diyor dimdik anlamına gelir. Müfessirler dimdik olan ne olabilir diye sorup fantezilerini harekete geçirmişler ve buna kadının göğüsleri anlamını vermişler. Halbuki diyor kevaip kelimesi sadece Kabe'nin değil Kabe'nin de çoğuludur. Aa çok ilginç. Bakın yine Arapçadan farklı bir kelime ve mesela bu kabı doldurdu anlamına gelir diyor. İşte bu ifade feil vezninde olup dolu doldurulmuş manasındadır ve dolu kelimesi de bir sıfattır. Dolayısıyla kelime bir önceki üzüm kelimesine atıftır. Yani bahçeler ve üzümler sulu ve aynı zamanda olgunlaşmış dolu dolu kadehler onlardandır. Bakın Sonya Cihangir'in meali. Şimdi bu meale baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Sadece düşünelim. Bakın sadece düşünelim. Ne diyordu Allah-u Teala? Muttakiler için cennette ödüller var. Evet muttakiler için yani sadece erkekler için değil muttakiler için. Muttaki dediğiniz zaman işin içine erkek de girer, kadın da girer. Ve sonra ne geçiyor? Bahçeler ve üzümler. Sonra kevaib etrabe. Sonra dolu dolu kadehler. Bakın bahçe üzüm, dolu kadeh. Aradaki kelime sizce göğüsleri tomurcuklanmış kızlar olursa mı daha makul? Yoksa sulu ve aynı zamanda olgunlaşmış olup üzümle dolu kadeh arasında bağlantı kurarsa mı daha makul? Sadece düşünelim. Doğru anlamın hangisi olduğunu bulmamız, tabii siz bilirsiniz, şunu diyebilirsiniz. Hayır efendim, o kadar eski kaynaklar da böyle geçiyor. Ama o zaman sizden şunu bekliyoruz. Lütfen eski kaynaklar şayet mutlak doğruysa, o zaman eski kaynakları sansürlemeyin. O zaman deyin ki, evet Süleyman Peygamber Sebe Melikesi'nin bacaklarını görmek için o sarayı yaptırdı deyin. Niye? Eski kaynaklarda böyle geçiyor çünkü. Ha, eski kaynaklardaki adamlar fantezilerini kullanıp saçma sapan yorumlar yapmışlarsa, buna inanıyorsanız, o zaman kevaib-i etrabe'de fantezi kullanmadıklarına nasıl güveniyorsunuz? Bununla ilgili hakikaten makul yorumlar beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi, sonuç kısmına gelirsek. Bu videoda tarihselciliği sadece metni anlamak için metnin ilk muhataplarını nasıl anladığını bilmemiz lazım yaklaşım üzerinden değerlendirmeye çalıştım. Ve şu var, aslında bu metni anlama yöntemi kabul edilebilir. Fakat Kur'an özelinde bu imkansız. Niye? Çünkü ilk dönem muhataplarının Kur'an'ı nasıl anladığıyla ilgili elimize ulaşan bilgiler sağlıklı değil. Bununla ilgili ben bir iki tane örnek verdim. Fakat biraz bakın, biraz inceleyin. Eski tefsirlere bakın. Göreceksiniz ki saçmalıkların haddi hesabı yok, kabul edilebilir şeyler değil. Ve Kur'an özelinde konuşursak, şayet bu kitap Allah'tan geldiyse, bakın bu önemli, metnin yazarı geleceği biliyor olmalı. Yani insanların zaman içinde kendi algılarını Kur'an'a söyleteceklerini biliyor olmalı. En azından Yahudi ve Hristiyanlarda böyle bir deneyim var. Ne demek bu? O halde Kur'an yazarı kim ise bunu biliyorsa ve bu metnin sadece o topluma ait değil, daha sonraki zamanlar içinde geçerli olmasını istiyorsa, bizim o metni anlamak için bu eski kitaplara ihtiyacımız olmadığının da farkında ve bu eski kitaplara gerek olmadan kendi bağlamı içerisinde anlayabileceğimiz bir kitap yollamak durumunda ve kelimeleri de ona göre seçmek durumunda. Şayet bu kitap Allah'tansa, ama bu kitap Allah'tan değilse tabii o zaman yapacak bir şey yok. Ve şunu görüyoruz. Türkiye'de tarihselcilik şöyle çalışıyor. Bir zamanlar uydurulan bilgilerin bir kısmını, hepsini değil bir kısmını doğru kabul ediyorlar. Bazılarını sansürlüyorlar. Kendi doğru kabul ettikleri anlayış gerçeğe uymayınca ya canım işte o zaman öyleydi, tarihte kaldı falan diyorlar. Ama başkaları ya bir saniye galiba o ayet öyle değil. Kur'an'ın bağlamı içerisinde biz o ayeti öyle anlamıyoruz. Kur'an'ın bağlamı içerisinde sanki bu anlayış daha doğru deyince de hemen bize kelimeleri tahrif etmekle, yeni anlam yüklemekle, yeni Kur'an yazmakta, tinercilikle itham ediyorlar. Fakat biz de diyoruz ki ya bakın Allah-u Teala en basit örnek, tekrar dönelim o örneğe. Allah-u Teala diyor ki Süleyman'a rüzgarı verdik. Şimdi ben diyorum ki ya Süleyman peygamberi Allah-u Teala rüzgarı verdim diyor. Bir aylık mesafeyi bir günde gidiyordu. Bu ne olabilir? Mesela ben bunun uçak olduğunu düşünüyorum. Uçak çok zor bir teknoloji değil ki. Yamaç paraşütü gibi bir şeyle de Süleyman peygamber bir aylık yolu belki gidiyordu. Olamaz mı? Olabilir. Şimdi bu yorumu ben yapsam tarihselci arkadaşlar diyecektir ki bana. Tinerci, hatta maalesef insanların şöyle bir şeyi de var. Bir takım şeyleri ezbere söylüyorlar. Kur'an babanın malı mı? Evet, standart olarak kullanılan cümlelerden biri. Kur'an senin babanın malı mı? Nereden çıkarttın işte uçak oldun diyecekler. Yani ben diyeceğim ki ya işte böyle anlıyorum mesela. Olmaz efendim sen büküyorsun filan. Fakat sakin bir şekilde Mustafa Öztürk'ün mealine baktığımız zaman göreceğiz ki Mustafa Öztürk de buna yelkenli demiş. Ya arkadaşlar bir saniye lütfen Allah rızası için bana şunu söyler misiniz? Bundan 1400 yıl önce insanlar yelkenliyi bilmiyor muydu? Gemiyi bilmiyor muydu? Niye Allah-u Teala gemi demedi de rüzgar dedi? Gemi derdi o zaman. Yani onların gemiyi anlamasında bir sıkıntısı mı vardı? Allah onların aklını karıştırmak mı istedi? Ki ilk dönem muhatapları pekala Süleyman Peygamber'in uçtuğunu anlamışlar. Benim uçak yorumum sizin gemi yorumunuzdan çok daha makul. Çünkü ilk dönemde insanlar da uçak anlamış, uçuyor anlamış. Ben de uçuyor anlıyorum. Niye biz bu tür yorumlar yaptığımız zaman tinerci oluyoruz da siz tevilin belini kırdığınız zaman yani diyecek söz bulamıyorum. En iyisi bir şey demeyeyim. Evet, maalesef Türkiye'deki tarihselciler böyle ilginç çelişkiler içindeler. Olabilir, Kur'an'ı istediğiniz gibi anlayabilirsiniz. Kendi bileceğiniz iş, kendi hesabınızı kendiniz verirsiniz. Ancak sizin gibi anlamayan insanları tinerci diye itham etmeniz gerçekten şık olmuyor. Ve şu hele hiç şık olmuyor. Siz bir takım şeylerin çarpıtıldığını görüyorsunuz. Ya arkadaş tamam Süleyman Peygamber de Sebe Melikesi'nin bacaklarını görmek için yaptırmamıştır bunu diyorsunuz. Ama birileri ya Süleyman Peygamber de atın bacağını niye kestin deyince hop peygamber algınız değişti diyorsunuz. Şunu diyorsunuz ya arkadaş bu olmaz böyle diyorsunuz. Fakat birileri ya bir saniye bu ayetler çarpıtıldıysa çok daha önemli olan, çok daha hayati olan, kölelik şeklinde anlaşılabilecek ayetler çarpıtılmış olmasın sakın. Mesela ümmi kelimesini Kur'an'da geçen diğer yerlere bakıp geleneğin anladığı gibi değil de ya aslında ümmi kelimesi Kur'an'da bu anlamda kullanılıyor diyorsunuz. Çok güzel. Biz de geleneğin köle diye anlamış olduğu eyman kelimesine bakıp ya arkadaş bu eyman kölelik değil, bu eyman sözleşme, evlilik anlaşmasından bahsediyor dediğimiz zaman ayetleri bükmekle itham ediliyoruz. Yani bakın burada gerçekten ama gerçekten bir çelişkiye düştüğünüzü zannediyorum. Tekrar devam edelim. En önemli kısım. Buradan çıkartacağımız sonuç. O da ne? Bu bağlamdan bakınca 19'un önemini birazcık daha fazla görüyoruz. Nedeni bu? İlk dönemden geldiği iddia edilen Kur'an yorumlarına inanılmaz tahrifatlar karışmış. İnsanlar kendi algılarını, fantezilerini, hayal güçlerini Kur'an'a söyletmişler. Kur'an yorumlarına katmışlar. Peki nasıl güveniriz bu adamlardan bize gelen Kur'an'a? Değil mi? Yani şayet Kur'an'ı ilk anlayan insanların bize rivayet ettiği bilgiler bu kadar çarpıtılmışsa o insanlardan, soru işareti, o insanlardan geldiği iddia edilen Kur'an'a nasıl güveneceğiz? İşte 19'u burada hayati bir rol teşkil ediyor. Dahası mesela şöyle bir iddia da yapılabilir. Ya aslında Allah-u Teala Kur'an'ı bizim için yollamadı. 1400 yıl önceki insan için yolladı. O dönem için yolladı ve ondan sonraki dönemi zaten ilgilendirmiyordu. Zaten bizi ilgilendirmiyor bu derse biri ne diyeceğiz ona? Ya olabilir. Belki Kur'an gerçekten de sadece 1400 yıl önceki insan içindi. 2000'li yıllar insanın için Allah-u Teala'ya hitap etmek istemedi belki. Değil mi? Bunu nereden bileceğiz? İşte 19'un içinde öyle parametreler var ki sadece 2000'li yılların insanının sadece hesap makinesi ve bilgisayarla görebileceği parametreler aslında Kur'an'dan bizim de sorumlu olduğumuzu gösteriyor. Ve tarihselciler bunun farkında hem de çok iyi farkında. Bu nedenle mesela Edip Yüksel Mustafa Öztürk'e bir tartışma davet ettiği zaman Mustafa Öztürk bir tweet atmıştı. Ne diyor hatırlayalım. Edip Yüksel din bilim konusunda Mustafa bu konuyu benimle tartışmaktan kaçar filan demiş. Edip bu 19 yaşından bir kurtulsun hele. Şimdi ilk önce ne alakası var diyorsunuz. Edip tartışma istiyor. Muhatabınız da size sen önce 19'dan kurtul diyor. Yani bir ateist sizle tartışmak istese sen önce ateizmden kurtul mu diyeceksiniz? Hayır. Ama bunun çok ilgisi var. Çünkü Mustafa Öztürk ve tarihselcilerin bir kısmı aslında 19 anlayışının tarihselcilik anlayışı çökerten en kuvvetli gerçek olduğunun farkında. Bu videoda tarihselcilerin bu anlayışını ele almaya çalıştım. Biraz dağınık oldu diğer videolara kıyasla ama başka şekilde anlatmayı beceremedim. İnşallah faydalı olmuştur. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.